Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum çevirmen, editör ve yazar Tuncay Birkan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ya çok istediğim bir konuktu Tuncay Bey. O kadar çok şey var ki aslında burada Tuncay Bey'le bahsini açmak istediğim. Ben böyle iştahlı olunca yayın çok aç birinin yemeğe saldırışına benziyor. Öyle olmasını istemiyorum. Onun için baştan sakin olup bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Önce pek çok yerde yazılı olan özgeçmişinize dair Tuncay Bey birkaç eklemeyle başlayalım. Olur mu?
Tamam.
Tuncay Birkan 1992-96 yılları arasında Ayrıntı Yayınları'nda, 2004-2017 yılları arasında Metis Yayınları'nda editör olarak çalıştı. Çoğu sosyal ve beşeri bilimler alanında olmak üzere 50 civarında kitap çevirdi. Şimdi çeviri derken de aslında biraz daha kafasını anlamak için Edward Said'den Zize'ye ya da Richard Sennett'e çeviriler diyeyim ben ona. Richard Sennett'e ben hastayım bayağı böyle. Çok okuyanı da var Türkiye'de, seziyorum. Ama ben eşine de tabii ki böyle ayrı
bir... Safkasasin.
Evet ya, hiç söyleyemiyorum, iyi ki girdiniz ismini. Nasıl telaffuz edilir diye bayılıyorum. Hatta İstanbul'a geldiler, gittim koşarak, konuşmaları vardı. Tuncay Bey, Çevirmenler Meslek Birliği ÇEVBİR'in kurucularından ve ilk başkanı. Aktivist yanı da var. Şimdi onlara da gireriz. Birikim, Toplum ve Bilim gibi dergilerde ve birkaç kitapta çıkan, çoğunlukla siyasi nitelikte deneme ve yazıları var. Ama en çok arka kapak yazısı ve ön söz yazdı deniliyordu biyografilerinden birkaçında. Buna ayrıca değinelim diyorum zaten. Bu arka kapak tamam. Yazısı ve ön söz yazarlığından çok önemli. Ve önemli bir diğer mevzuya geliyoruz şimdi. Refik Halit Karay'ın daha önce kitaplarına girmemiş yazılarından derlediği 18 kitaplık Memleket Yazıları dizisi 2014-2017 yılları arasında yayımlandı. O kadar önemli ki bence ödül alması gereken bir seri. Daha sonra devam da etti Tuncay Bey buna. Şimdi onda devam ettiğinizi düşünüyorum. Biraz konuşuruz, siz bize anlatın isterim. Can Yayınları İzler serisinde miras niteliğinde bir takım kitaplar var. Onları derliyorsunuz. Şimdi onlardan biraz bahsedeyim.
Tamam.
Sermet Muhtar Alus'un, ben bu kitabı çok seviyorum, İstanbul'un Geçmiş Günlerinde Yeme İçme.
İçme, evet.
Evet. Vanü ismiyle bilinen Vala Nurettin'in Fikir ve Sanat Alemimizde Bu Hürriyet Kafi Değildir. Asri Rüyalar, Fetiş Rejimler kitapları. Ben yani Vala Nurettin'i, ismini yanlış telaffuz ediyorumdur muhtemelen.
Vala.
Vala Nurettin'i.
Vala.
Evet. Vala Nurettin'i sayenizde tanıdım diyebilirim. Hep hani biraz Nazım Hikmet'e meraklıysak adını biliyoruz gibi ya. Yani...
Evet, biyografisinin yazarı diyebiliriz.
Evet, evet, öyle biliyoruz ama sizin sayenizde daha çok tanıdım. Bir Şizofren Hastanın Sanat Ürünleri Süleyman Velioğlu'nun. Adnan Adı Var Önemli, Dünyayı Düzeltmek, Ben Neyim, Ahmet Ağaoğlu. Bunlar da candan çıktılar. Hep çeviren, yayınlayan, araştıran ve derleyen olabilirdi sadece, yeterliydi. İki de kitabı var. İkisi de Metis Yayın Evi'nden. Dünya evet. ile Devlet Arasında Türk Muharriri 1930-1960. Muharrir yazar değil mi? Siz özellikle onu kullanıyorsunuz. Niye onu kullanıyorsunuz? Bu arada onu da sorayım.
Çünkü eskiden olup şimdi kaybolan bir ayrım var o zamanlar. Evet. Muharrirle edip arasında yapılan. Edip daha çok işte edebiyatçı diye bugün tercüme edebileceğim bir şey. Yani yazarlar kendilerini bazen edip olarak tanımlıyorlar, bazen muharrir olarak tanımlıyorlar. Muharrir daha çok kullanmalık metinler yazan. Yani gündelik meseleler hakkında hemen tüketilmek üzere yazılan yazıların yazarlarına yakıştırılan ya da onların kendilerini benimsedikleri bir sıfat. Edip bir tür mertebeyi anlatıyor. Yani herkes edip olmuyor. Çok muharrir var ama edipler sınırlı sayıda. Mesela Refik Halit bir edip de aynı zamanda muharrir olmanın yanında ama işte ne bileyim bir sürü orada köşe yazarı var. Onların çoğu sadece muharrirler.
Çok güzel bir ayrım. Evet, ben böyle genç nesillerde anlasın, hemen alışık değildir belki kulakları değil. O ayrımı da siz anlatın istemiştim. Diğer kitapta Sol Evin Reddi. Ben Tuncay Bey'in yaptığını ya şuna benzetiyorum, ona da söyledim. Bu tabiri kullanırım, benim için çok önemli bir şey. Hani sanki işte bir elmas küpem var benim. Tam onu böyle ayna karşısında lavabonun başında çıkartırken elimden kayıyor. tam elmas küpe o lavabonun içinden girecekken birisi tutuyor ve kurtarıyor gibi. Yani Tuncay Bey'in yaptığını ona benzetiyorum. Her şey bir yana, kaydetme, günlük tutma, geçmişe tarafsız bakma kültürünün çok zayıf olduğu, hafızanın neredeyse olmadığı bu toplumda arşive, kayıt tutmaya önem veren çalışmalar yaptı. Bu insanları bize, şimdi bu insanlar kimler? Bahsettiğim derleme Refik Halit Karay'dan başlayalım işte. Servet Muhtar Alus'a, Adnan Adıvar'a çıkmamış, yayınlanmamış yazılarını bize gösterdi. Dünya ile devlet arasında Türk muharriri de daha geniş kapsamlı. Şimdi kimler aslında nasıl değerlendirilmedi kitabı da bir nevi, ama bunu konuşuruz. Ben çok önem veriyorum buna. Şimdi çok uzun konuştum ama sözü artık size vereceğim. Şimdi kendinizden değil de işlerden bahsetmek istiyorsunuz diye düşünüyorum, biliyorum. Bunu biraz öyle, da önden öyle konuştuk. Ama öyle, yine de ya başlangıçta şunu sormak istiyorum. 1968'de İstanbul'da doğdunuz. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldunuz. Tamam. Peki sizin ilk eviniz neresiydi? Anne babanız nasıl insanlardı? Abilerinizin sizin bugünkü kişiliğinizde çok önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. Ya da siyasi duruşunuzda gibi gibi. Yani biraz o çocukluk döneminden, kitapla ilişkinizden, sonra çevirmenliğe geçen yolu da merak etmiyor değilim. Oradan başlayalım mı?
Tamam, başlayalım yani. Çok enteresan şeyler sayılmaz aslında ama yine de bu da benim hayatım.
Tabii tabii tabii.
Aslında ben İstanbul'da doğdum ama Gebze'de büyüdüm. İstanbul'a en yakın ilçe bilindiği üzere. Bizimkiler zamanında bir ev almak istedikleri zaman iki seçenek varmış 1960'ların başlarında. Ya Mecidiyeköy'de ya Gebze'de. Mecidiyeköy'ü çok ıssız olduğu için almamışlar. Gebze'den bir ev almışlar ve orada bizim bütün aile oradaydı. Ben de İstanbul'da doğup orada büyümüş insanlardan. Gebze biraz şey bir yerdir yani, tam taşra. İstanbul'a o kadar yakın olmakla beraber taşra hissinin çok fazla hissedildiği bir yerdir. Öyle bir taşra şehrinin çocuğu olduğunu söyleyebilirim. Altı kardeşiz biz. Annem ev hanımıydı yani, ilkokul mezunu. Babam da ilkokul mezunudur. İstanbul Belediyesi'nde yıllarca çalışmış. Önce şoförlük yapmış. Sonra zabıta müdürlüğü yapmış. Altı kardeşim, ben en küçüğüyüm. En küçüğü olduğum için de biraz avantajlı büyütüldüm herhalde. Onların diğerlerinin görmediği ya da diğerlerini çektiremediği nazları ben çektirmiş bulunuyorum herhalde. Ailemin fertlerine. Okuma açısındansa şanslı sayılırım. Çünkü benden önce küçük abim, ortanca abim bu kitap dünyasına merak saran bir insandır. Evde yani hiç kitap olmadığı söylenemez. Annem falan da arada okurdu. Özellikle Reşat Nuri falan çok severdi ama pek fazla kitap olduğu söylenemez. Abim sayesinde eve kitaplar girdi. Ortanca abim. Büyük abimin sayesinde de biraz böyle siyaset işleri ve benim sol dediğim daha çok sosyalist siyaset, hakkını arama siyaseti falan, onlara duyarlı olmayı her ikisinden öğrendiğimi söyleyebilirim. Yani ikisinden kitaplarla dünyaya açılmayı, diğerinden hakkını korumayı. Liseyi de Gebze'de bitirdim. Yani ilkokul, ortaokul, lise Gebze'de bitirdim. Sonra tıp fakültesini kazandım, Marmara Üniversitesi'nin. Çünkü bilim adamı olmak istiyordum esasen, yani bilimle ilgili şeyler yapmak istiyordum. Aslında mesela Türker Bey'le geçenlerde yaptığınız şeyi dinlemiştim.
Türker Kılıç'la.
Türker Kılıç'la. Onun o zamanlar bu neuroscience ayrı bir disiplin olarak ortada yoktu ama sonradan fark ettim ki benim yapmak istediğim şey aslında oymuş. Yani tıp fakültesine girme nedenim oydu. Ama onun olmayacağını anlayarak tez vakitte vazgeçtim yani. Sadece hazırlık okudum da tıbbı bırakıp Boğaziçi Üniversitesi'nde biraz görece rahat bir şey okuyayım. Öğrenciliğimin tadını çıkarayım. Kendi istediğim kitapları okuyayım diye düşünerek. Boğaziçi Üniversitesi'nin İngiliz Dili ve Edebiyatı'na girdim. Orada da işte epey bir okuma imkanı oldu. Yani gerçekten de bölümden çok okulun kütüphanesinden eğitimimi aldığımı söyleyebilirim herhalde.
Ya şahane. Gördüm zaten yazıyla muhtemelen lisede de bir ilişkiniz var. Çünkü bir yarışmada ödül almışsınız. Tesadüfen gördüm onu da, değil mi?
Evet. Öyle şeyler de var. Yani. Gebze'de Kocaeli çok canlı bir yerel basın geleneği vardı aslında. Hala da olduğunu fark ettim. Yıllar sonra tekrar Kocaeli'ye taşındım. Karamürsel değil şimdi gerçi. Burada olan bazı meseleleri bir sürü yerel basından falan takip etmek mümkün. Çok fazla gazete var. Onlardan bir tanesi ve en öncülerinden biriydi. Onların düzenlediği kompozisyon yarışması falan var. İşte onlara katılmıştım.
Çok güzel bir şey. Bir şeyleri unutulmuşluktan kurtarma duygusu iyi geliyor olmalı. Nasıl başladı bu çaba? Ya çevirmenliğe geleceğim ama özellikle son dönemden başlayalım.
Ya aslında bir tür çevirmenliğin uzantısı da sayılabilir. Yani çevirmenlikte ve benim yaptığım tarz editörlükte de şey vardır. Yani belli kitapları dikkate sunma, kamuoyunun tartışmasını isteme, bu insanlara dikkat çekmek isteme olayı vardır. Yani on sadece güncel çıkmış kitapları arasından, kataloglardan seçim yaparak oluşturulan bir yayıncılık tarzı değildi benim yaptığım. Ben hep mesela eskilerden de, edebiyatta olsun şeyde de, bir şeyleri çıkartmayı severdim açıkçası. Ama Türk yazarlarla kurulan ilişki bambaşka bir insana tatmin veriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü eninde sonunda hani yabancı bir yazarı siz tanıtmasanız bir noktada birisi gene tanıtacaktır. Yani hatta ben bunu şeyde daha çok olduğunu, daha rahat olduğunu düşünüyorum. Yerli yazarlara nasıl bir sürü edebiyat fakültesi var, bir sürü üniversite var. Üniversitede bu insanlar zaten çalışılıyordur, çalışılmaktadır. Onların kitapları bu yayınlanır falan diye düşünüyorduk ama baktım ki kimse bir şey yapmamış. Yani ben aslında yazarın konumuyla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Türkiye'de yazar kendini nasıl değerlendiriyordu? Devletle ilişkileri nasıl falan? Öyle genel, şu sonradan yazdığım kitabı hakkında genel bir çalışma konusu olarak belirlediğim bir şeydi. Ve en iyi sevdiğim yazarlardan biri olduğu için Refik Halit'ten başlamak istemiştim. Refik Halit'in de kitaplarının hepsini okumuştum tabii, çıkmış olan. Yani 20'ye yakın, 20-30 tane kitabı var. Ve o yüzden de tamamlandığını düşünüyorum. Sadece tek tük gördüğüm 3-5 yazı var. Herhalde bunlar da toplansa birileri yakında yayınlar ama ben gene de gideyim bu gazetelere bir bakayım istedim. Öyle 2013 ya da 2012 galiba, hatta 10 sene olmuş başlayalım. Öyle birkaç yazının peşine düşmek için gittim, bir baktım ki meğer binlerce yazı varmış. Hiç yayınlanmamış, hiç daha önce üzerinde durulmamış. Kimsenin paylaşmadığı bir şey. Üstelik de bazılarının üzerinde şeyler görüyorum. Yani üzerine notlar düşmüş, tarihler düşmüş, fotoğrafı çekilmiş. Yani birileri yapmış bunları ama orada başka tür bir herhalde hiyerarşik bir akademik baremle ilgili işler var. Yani bunları böyle tek tek yayınlayarak, bir şeyler yaparak onlarla puan falan almayı düşünüyorlar. Zamanı geldiğinde yapmayı düşünüyorlar falan ama adam öleli, yani 1965'te ölmüştü. Orada 45-50 sene geçmiş, hala ortada hiçbir şey yoktu. O yüzden böyle onları da bir yandan toplamaya başladım. Başlarken de öyle işler büyüdükçe büyüdü, çığırından çıktı. Yani bir baktım ki artık bunları bir kitap yapsak iyi olacak. Refik Halit'ler öyle başladı. Yani 18 cilt tematik olarak da yayınlanmak istedim. Yani benim tercihim de o. Böyle kronolojik olarak bir yazar okumayı sevmiyorum ben de, doğrusunu söylemek gerekirse. İşte oradan başlarken orada da başka yazarlar. Yani başka, hep gözümün ucuyla, ben akademisyen olmadım. Refik Halit hakkında akademik bir çalışma yapmadığım için gazetelere geniş geniş bakma imkanı buldum. Neler tartışılıyor, dünyada neler olmuş o sırada, yazarlar neler demiş falan. Onlara da baktım. O sayede bir sürü daha önce hiç tanımadım, onlarca yazar tanıdım. Ya da tanıdığımı sandığım yazarları ne kadar az tanıdığımı gördüm falan. İşte büyülenme gibi bir şey oldu yani. 10 senedir de işte kütüphanelerden çıkmıyoruz. Devam ediyoruz.
Şahane. O araştırmaları merak ediyordum. Nerede yapıyorsunuz diye. Kütüphanelere mi gidiyorsunuz? Yoksa böyle sistemlerde var mı? Evden takip edebileceğiniz internetten.
Eskiden yani çok yoktu. Şimdi o da var. Ben mesela son pandemi döneminde 2 senedir doğru dürüst buradan çıkamıyorum. İstanbul'a gitmeye korkuyoruz doğrusu. Arabayla bilmem ne. Ama bu internet üzerinde konmuş bayağı arşiv var. İstanbul Üniversitesi koydu. Onun dışında zaten Atatürk kitaplığı da bir zamandır eski gazetelerin bir kısmına erişebiliyorsun. Yani bunlarda da belli bir zaman sınırı var. Benim istediğim dönemin dışında da yani gidip mutlaka yapmam gereken çok iş var kütüphanelerde ama yine de buradan da epey araştırma yapmak mümkün olabiliyor. Herkes yapabilir yani. Gazete arşivi diye bir site var. Oralardan epey şey yapılabiliyor. Ama ondan önce yoktu ve ben daha çok sürekli kütüphanelere gidiyordum. Yani 2 tane kütüphane özellikle. İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Atatürk Kitaplığı. En zengin gazete şeyleri orada olduğu için oralarda çalıştım mesela.
Oh, şahane, ama tabii onlar da kolay değil ya. Şimdi böyle kolay gibi anlattı Tuncay Bey ama mesela Atatürk Kitaplığı, yanlışsam siz beni düzeltin, eskiden böyle birkaç cilt alabiliyorduk. Şimdi 2 cilt alabiliyorsun, onlara bakıyorsun, sonra bir daha bekliyorsun falan, umarım düzelir.
Öyle bir sorun var cidden.
Ay,
yani
ömür geçiyor. Hani öyle kolay biraz, da bir şey değil yani.
O yüzden de biraz fazla uzun sürdü. Bir de ben zaten o sırada yayın evinde de kendi mesaimi sürdürüyordum yani. Kendi işlerimi de yapıyordum. arada öğlen tatilinde, işte akşamları, bazı hafta sonları falan. Yani her türlü tatilde falan gittiğim bir şeydi. O yüzden de belki daha çok vakti olan bir araştırmacı bunu daha kısa zamanda yapabilirdi ama benim 7 sene sürdü neredeyse yani şeyi tamamlamam. Yani 5-6 sene sürdü pardon. Sonrasında kendi kitabım.
Hangisini tamamlamanız? Refik Halit Karay'la.
Refik Halit Karay'la tamamlamam bayağı sürdü yani.
Peki dünya ile devlet arasında Türk muharriri o kaç senede yazıldı?
Onu da işte 2015'te falan başladım aslında bir kenardan yazmaya. Ama işte o da 4 seneyi buldu.
Ya bir de şunu merak ediyorum ya. Bir yayıncısınız, editörsünüz, çevirmensiniz. Kendi kitabını yazmak çok farklı mı? Çünkü çok ince iş. Bu doğal, tamam, ince işçilik olabilir. Çok da böyle kalın, doyurucu kitaplar ki siz çok eleme yapmışsınız. Öyle de kalın olmasın, daha da büyük olmasın. İşte kaynakçayı diye, daraltalım falan diye.
Eşimin de sayesinde biraz neyse ki.
Ya ama o çok zor bir şey. Yani çünkü yayıncı olunca eleştirel bir kafanız da oluyor. Çünkü başka bir yazarı mesela eleştirerek de bir şeyi eleyebiliyorsunuz. Ya da aynı eleştiriyle bir diğerini beğenebiliyorsunuz. Kendiniz bunlardan kendinizi nasıl uzak tutabildiniz de o kitap çıkabildi? Zor bir şey aslında bir yayıncının yani kitapta çıkarması
farkındaysanız
bence.
Farkındaysanız zaten siz de en başta okudunuz. 2017 yayın evinden ayrılma sebeplerinden birisi kitabın yazma sürecini çok da ilerlemiyor olmasıydı. Yani asıl sebebi belki de oydu benim için. Yani kitaplarla ilgilenmek, kitap yazıyor olmak istedim artık editörlükten şey olduğu için. Ama ikisi birden çok zor işler. Yani aynı anda hem başkalarının işini yapmak, ona gereken özeni göstermek, hem de kendinize bir zaman kalıp da bir de bunlar üzerinde iş yapabilmek çok zor. O yüzden 2017'den itibaren kendimi tamamen kitaba verdim. Büyük kısmında 1,5 sene de yazdım zaten yani. Hı hı. Ama şeyle birlikte bu işler çok kolay olmuyor. Yani bir yandan yayını bir işi yaparken çok inanılmaz dikkat ve özen isteyen işler onlar. Bir yandan da bu iş de öyle. Bu işin kendisi de inanılmaz dikkat ve özen istiyor. Yaşayacak zaman bulmak zor oluyor yani doğrusu.
Tabii.
O yüzden böyle bir şeyi tercih ettim.
Yani tahmin ediyorum. Geçmişteki yazarlara bakınca böyle kaba ideolojik sınıflandırmalar yapıyoruz. O zaman da bu insanların kişiliklerini tanıyamıyoruz, dertlerini göremiyoruz. Gündelik hayatta ne yapmak istediklerini ya da edebiyatta ne başarmak istediklerini çok anlayamıyoruz. Şimdi sizin bu kitapların tamamı, bahsettiğimiz işler bu konuda bize bir aydınlanma getirdi. Eğer ki takip ediyorsak, dışarıdan bakıyorsak. Mesela Mutfak Zevki'nin son günleri çok ilgi de gördü. Zannediyorum değil mi? İçlerinden bir tane
şeyler
bir şey.
Arasında, evet en çok o gördü.
Öyle yani, mi? Refik Halit Karay'la. Ya yemek zevki çünkü herkesin yakından da takip edebileceği ya da karşılaştırılabilecek bir şey ya. İstanbul'u da tanıyoruz mesela. Sizin kafanızda neleri değiştirdi?
Vallahi çok şey öğrendim. Yani aslında neredeyse hiçbir şey bilmiyormuşum doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece bir takım genel geçer şeyler. Bu genel geçer şeylerin gizlediği için bize bu tür insanlara zamanda dönüp bakılmamış. Siz mesela en başta şeyden bahsettiniz. İdeolojik koşullanmalar falan yüzünde insanlarda neleri kaçırıyoruz? Ne gibi değerlerini kaçırıyoruz? Bizde bu çok önemli bir şey olmuş. Yani biliyorsunuz ben açıkça kendi siyasi kimliğimi sık sık ortaya koyan biriyim. Kendi yazdığım kitapta da bunu da, iki kitapta da var aslında. Ya ben sosyalistim. Ama bu yayınladığım insanların hiçbirisinin neredeyse sosyalizmle uzaktan yakından pek ilgileri yok. Yani en yakını Vano denebilir. Belki biraz da Adnan adı var demektir. Ama ben sosyalistlerin insanlardan bir şey öğrenme görevi olduğunu da düşünüyorum zaten. Yani kendi ideolojik pozisyonumun da gereğini yaptığını düşünüyorum. İlla ki benimle aynı ideolojiyi paylaşan insanları yayınlamak zorunda değilim. Ama yani bunlardan herhangi birisi ne bileyim açık açık faşist olsaydı onu yapmam herhalde zor olurdu. Yani onu herhangi bir şeyle yapmam zor olurdu ama yani o insanların sonrasında tartıştıkları meselelerin ayrıntılarını falan girdiğinizde sizin hem kendi ideolojik konumunuzu da kendi dünyaya bakışınızı da genişletecek çok şeyler söylemiş olduklarını, hiç beklenmedik yerlerde çok beklenmedik pozisyonlar alabildiklerini, bugün içinde kafa açıcı olabilecek şeyler söylediklerini görüyorsunuz. Bunlar bana heyecan verdi şahsen. Yani kendi duyduğum heyecanı başka insanlar da duyabilir diye yaptığım işler bunlar işin açıkçası. Adnan adı var mesela benim hep yapmak istediğim bir insandı. Ya var aslında iki tane kitabı var. Türkçe'de hep onlardan bahsediyor falan ama onun gündelik bir hayata, gündelik hayatın içinde çıkan bazı fikir meselelerine nasıl yaklaştığı, insanlara bunları nasıl anlattığı, bunlar hiç bilinen şeyler değildi yani. Yıllar önce yayınlanmış iki tane edebiyat deneme kitabı hiç bir daha basılmamıştı bile. Hani oradan bir onu şeyini tanıtmak istedim. Vanu'dan inanılmaz zenginlikte şeyler öğrendim. Siz de az önce söylediniz. Sizin de hoşunuza gitmiş. Sevindim buna da.
Tabii çok.
Böyle yani biraz bence geçmiş, o kadar geçmiş bir şey değil. Yani geçmiş hala bugün de bizim yaşadığımız bir sürü meselenin başlangıcı da orada. Yani sadece bir köken bulma meselesi de değil. Şu anda bizim aradığımız çözümlerin bir kısmı da geçmişte. Potansiyel olarak harcanmış olabilir. Bir sürü insanın bir sürü kıymetli tavrı egemen hale gelmemiş olabilir. Baskın olmamış olabilir. Kaybolup gitmiş olabilir ama onlar hala bize bugün ilham verebilir. Yani ben daha çok geçmişi kullanmak diyorum yaptığım şey. Yani geçmişle bir şeyler yapmak, bugüne dair bir şey yapmak istediğim. Ve bu yazarlar bana inanılmaz malzemeler verdiler. Hepsine tek tek teşekkür borçluyum yani.
Bazı şeylerin bu dönemle ne kadar benzer olduğunu görüyoruz. Bazı yazarların ne kadar ilerici düşündüğünü görüyoruz. Ne kadar çok ilgi alanları olduğunu görüyoruz.
Evet.
Her yerden bilgi akışı yok ama ne kadar çok farklı konuda bilgi veriyorlar. Ve beni çok şaşırtan şey yazı sayıları oldu. Yememiş içmemiş yazı yazmış gibiler günlük
evet,
gazetede.
Refik Halit ve Vala Nurettin özellikle inanılmaz bir. Vala Nurettin girişinde de yazmıştım. Kendi yazdığı yazıları daha 1940'ların ortalarındayken yani yazı yazmaya başlamasına henüz başlamasından beri 20 sene geçmişken bir kamyon dolduracak kadar yazı yazdığını söylüyormuş.
Evet okudum çok güzel o.
1945'ten sonra da bir 20 sene daha yazdığını düşünürse herhalde bir iki kamyon daha yazmış denebilir. Yani çünkü onlar için yazı aynı zamanda geçim meselesi. Sadece yazıdan kazandıklarıyla geçinmeye çalışmış. Onun mücadelesini vermiş insanlar da. Ve bu mücadele sırasında çok zorluklar yaşamışlar. Hem devletin baskıları yüzünden hem de piyasanın baskıları yüzünden. Yani piyasanın istekleriyle de bir tür bir orta yol bulmak zorunda kalmışlar. Bazen çaplarının çok altında şeyler de yapmak zorunda kalmışlar. Ama yani her şeyde yazı yazmakta direnmişler. En saygı duyduğum yanlarından bir tanesi bu. Mesela bu Peyami Safa için bile geçerli. Peyami Safa da sürekli sadece yazı yazarak geçinmiş bir insan.
Nurullah Ataç'ta mıydı? Şimdi beni düzeltin lütfen. Hani diyor ki evet. Tamam devletin baskısını anlıyoruz ama serbest piyasada çok mu iyi gibi bir şey var mesela. Hani bugün
evet,
de bakarsak. Bugün de bakarsak aynı, değil mi?
Ya kesinlikle öyle. Şimdi zaten devletin baskısı bizde de belli zamanlarda gevşediği söylenebilir. Özellikle bu 2000 yılların ilk başladığı 5-10 sene falan görece daha rahat bir dönem vardı yazarlar çizerler için ama piyasanın baskısı asla ve kata hiçbir zaman gevşemedi. Ve insanlar bunu yeterince değerlendirmezler edebiyat tarihi yazarken. Aslında yazarların kendilerini tanımlamalarında da bu bilinç çok fazla etkili olduğunu söylenemez. Mesela devlete karşı konumlarlar çoğunlukla. Sadece şey olarak konumlarlar. Yani şey değil. Ben bunların dışındayım. Ben yüksek edebiyata hizmet ediyorum falan ama aslında fiilen zaten yine de bir piyasanın içinde oldukları bilinci, yine de o piyasa için içinde bir şeyler ürettikleri bilinci kaybolmuş sanki. Ben mesela 1940'larda, 1950'lerde yazarlarda bunun bilincinin daha yüksek olduğunu gördüm. Bu da bana şaşırtıcı gelmişti gördüğüm zaman. Kendilerini hep üretici olarak düşünüp ne bileyim mesela meyve üreten biriyle falan kıyaslıyorlardı. Köylülerle kıyaslıyorlar. Bazen köylüleri kıskanıyorlardı. Köylülere verilen imkanları falan. O böyle yine kendini halktaki üretim yapan kesimin bir parçası olarak görme jesti de benim hoşuma giden şeylerden biriydi. Sonradan biraz bu kaybolmuş açıkçası. O kaybolması da yanlış bir şey. Şimdi biraz yine entelektüellerin, okumuş yazmışların, yazıp çizenlerin kendini böyle bir pozisyona sokmalarında fayda olduğunu düşünüyorum şahsen.
Prekarya kavramına da bence çoktan uyanmışlar. Bana öyle gibi evet. Geldi yani. Bir de Sabiha Sertel ya. Zaten hani ilgimi çeken bir çifttir. Ama yani Sabiha Hanım'ın böyle görüşü, Suat Derviş, kadınların rolü. Mesela işte devlet ile piyasa arasında diye bir bölüm yapmışsınız kendi kitabınızda. Evet. Onu da işaretlemişim. Hemen açtım. Çok da beğendim. O kadar güzel ki bugün de aynı olduğunu çoğu zaman düşünüyorum. Diyor ki cemiyetin hayatını korumak için hudut boyunda kanını, iş meydanında iş kuvvetini, yazı, ilim ve fen savaşında kafasını tüketen ferdi ihtiyarlık çağı geldi mi? Sosyete usaresini içtikten sonra bir posa gibi cemiyetin çöplüğüne atar. Güzel evet. okuyamadım ama anlaşıldı.
Evet ama anlaşılmıştı.
Yani gibi gerisi de var. Yani o kadar ağır yazmış ki bugün de aynı. Yani onların mücadelelerini görüyoruz. Nazım Hikmet, Peyami Safa, Nurullah Ataç. Üç avantgard başlığında ele alıyorsunuz. Bu niye? Biraz da ondan bahsedelim.
Yani çünkü o insanlar gerçekten üçü de edebiyatla düşünmeye çalışan, edebiyatı sadece bir takım güzel duyguların terennüm edildiği öyle bir idilik bir yer olarak tasavvur etmeyip edebiyatla bir şeyler yapmak isteyen ama bu yapmak istedikleri şeyi de yani gerçekten ciddi düşüncenin bir duruşun süzgecinden geçirmek isteyen insanlar her üçü de bambaşka ideolojik pozisyonlardalar aslında birbirleriyle sürekli kavga ediyorlar zaten. Benim de tercih ettiklerim, siyaseten kendimi daha yakın hissettiklerim var ama orada yaptıkları şeyin benzerliğini görmeden de duramadım yani doğrusu. Bir de her üçü de kendisinden sonraki kuşaklara özellikle ilham vermiş insanlar. Yani onları elinden tutup lanse etmiş gerektiğinde. Sadece lanse etmenin dışında bir de duruşlarıyla ilham olmuş insanlar. Mesela Ataç olmadan koca 50 sonrası kuşağını düşünmek mümkün değil. Nazım Hikmet olmadan 1930'lardan bu yana bir sürü edebiyatçının kendisini ifade etmekte çok zorlanacağını düşünüyorum. Peyami Safa bunlara göre görece daha sınırlı bir alan ama bence o da çok etkili olmuş bir insan yani. O yüzden hepsini o genel kaba ideolojik ayrılıkların ötesinde gördükleri işlevle bir arada düşünmek istedim.
Çok güzel. Peki dil. Siz 1940'ların dilinin özellikli olduğunu söylüyorsunuz. Niye öyle düşündünüz?
Çünkü bazı özel dönemlerde özel şeyler bir araya geliyor. Orada da öyle bir şey olmuş. Yani bir yandan şey var gerçekten bir devletin zoruyla başlanmış 1930'larda sürdürülen bir özleştirme hareketi. Ama devletin zoru da aslında daha 1900'lerin başlarında hatta 1800'lerin sonlarından başlayan bir zaten insanların kendisinin başlattığı bir sadeleşme isteğinin bir arzusunun bir parçasına eklenmeme diye de değerlendiriyor. Yani sadece devlet zoruyla yapılmış bir şey değil o sadeleşme arayışı. Yani halkla daha normal bir etkileşim ve iletişim kurabilme arayışı. O etkileşimin böyle çok şey bir anına geliyor bence 1940'lar. Çünkü o şeyin aşırılıkları aşılıyor. İlk öz Türkçe coşkusunun getirdiği neredeyse Oğuzca'ya falan benzeyen, Kırgızca'ya benzeyen bir Türkçe zorlamasının sonra yavaş yavaş böyle şey yapıp dili zenginleştirmeye amacıyla kullanılabildiği bir dönem var. Bir yandan da ise dilin mesela en büyük sakatlıklarından birini oluşturan o tamlamalar, terkipler. O terkiplerden sıyrılma şeyini hemen hemen herkesin konsensüsle kabullendiği bir dönem var. Ve bir yandan da atılmamış onlarca kelime var. Yani bizim en büyük kaybımız o atılan kelimelerden dolayı oldu. O atılmamış kelimelerle şu anda bizim ifade edemediğimiz inanılmaz miktarda nüansı ifade edebilmişler. O yüzden en zengin dilin o dönemlerde olduğunu düşünüyorum şahsen.
Atılmamış kelimeler?
Yani sonradan 1950'lerden sonra, 60'lardan sonra tekrar canlandı biliyorsunuz öz Türkçecilik. Mesela imkan atılmaya çalışılmış bir kelimedir. İlla olanak dememizi isterdi o zamanki konsensüsün sahipleri. Ona benzer yani imkanı attık. Rüyayı attık, onun yerine düş demeye çalıştık, bilmem ne yapmaya çalıştık. Onlardan bahsediyorum. Yani şu anda hepsinin sonuna sözlük koymamızı gerektiren şey bu. Mesela bir kitap yayınlıyoruz. O kitapların sonuna upuzun sözlükler yayınlıyoruz. Sanki başka bir dile ait kelimelermiş bunlar diye. O araya giren tarihsel dönemde çok fazla kelime unutmuşuz. Yani o bazıları atma yüzünden bazıları gerçekten gitmesinde hani bir zarar yok olabilir yani doğal bir süreçte unutulmuş şeyler de denilebilirdi ama bunları çoğu bir müdahaleyle dilden çıkarıldı yani dilde olması istenmedi bu tür kelimelerin o kelimelerin gidişi de bir sürü nüansın gidişini birlikte getirdi ondan var.
Evet evet yani bir takım kelimeler geri alınınca işte kalp yürek vardı galiba hani birini istemiyorlar galiba mesela işte ahlak, din, fikir, hayal hani yani kalem ya pek çoğunu aslında yitirebilirdik değil mi o öz Türkçe şeyle.
Ya sadeleşmeyi bir tür köken fetişizmine çevirdikleri için yani o çok yanlış sonuçlar doğmuş. Ya sadeleştirmeden yana olan Refik Halit de öyledir mesela Vala Nurettin de öyledir. Bir sürü insan bu köken fetişizmine karşı çıkma basiretini de göstermiş insanlar. Bir tek Ataç bu konuda şeydir. Mesela o da o açıdan kötü bir etkide bulunmuştur bence. Benim bence Ataç'ın en vasat olduğu dönemler 1940'ların ikinci yarısından ölümüne kadar geçen süredeki bu Öztürkçeci döneminde yazdığı şeylerdir. Oradaki tavrı bir de özellikle sonraki kuşaklar ve edebiyatçılar üzerinde çok etkili olmuştur. Hem onun o açıdan çok zararlı etkileri de olduğunu düşünebiliriz. Yani o tasfiyenin ve durmadan kelime uydurmanın ben şahsen çok iyi etkilerde bulunduğunu düşünmüyorum Türk edebiyatı üzerinde.
Peki bu yavaş yavaş biraz çevirmenlik sözcükler ve dile de gelirsek muhtaç sözcük nedir?
Muhtaç sözcük benim zamanımda yapmak zorunda kaldığım bir sözcük. Redaktör olarak başladığım zaman yayın evinde gelen çevirilerde böyle sık sık şey görüyordum. Garip bir takım lafla mesela başsızcılık. Başsızcılık ne demek? Bilmezsiniz muhtemelen. Anarşizm için zamanında birilerinin uydurduğu, öz Türkçe olması için uydurulmuş. O zaman çıkmış özellikle. Bazı sözcüklerde yer bulmuş. Ama aslında hiçbir kullanım değeri olmayan, kimsenin bilmediği bir kelime. Buna benzer böyle artık kullanılmayan, kullanılmasında da bir fayda görmediğim kelimeleri işaretlemeye başladım. Tek tek onları listelemeye başladım. Sadece bunlardan oluşmuyor tabii. Bir de yerleşik şeyler de yok. Bazı kavramlar için birilerinin önerdiği ama zamanında tutulmamış, unutulmuş, gözden kaçırılmış şeyler. Onların da olduğunu bir tür öneri olarak içeren, o yüzden de muhtaç bir sözcük. Yani şey daha başka önerilere de açık. Onlar da eklenirse daha zengin olacağını düşündüğüm bir şeydi. Ayrıntı yayınlarında başlamıştım. Sonra Metis'te de sürdürdük. Çevirmenlerle birlikte geliştirdiğimiz, bütün arkadaşlar birlikte geliştirdiğimiz bir şey oldu. 2010'ların başlarına kadar da sık sık kullandık onu. Bütün el kitabı olarak çevirmenlere verirdik. Onlar da yeni ekler yapardı. Oradaki uyarıları dikkate alırlardı falan. Öyle bir sözcük. Onu sonradan bilgisayar dosyası olarak sürekli paylaşıldı çevirmenler arasında. Onlar zenginleştirdi. Şunlar da olsun, şuradaki öneri yanlış olabilir falan diye. Yani benim başlattım ama bir sürü insanın katkısıyla genişletilen bir şey oldu ama artık sanıyorum niyazını odada oldurdu. Yani belli bir işlev gördü. Artık sözcükler de daha normal karşılıklar gözetilerek hazırlanıyor piyasadaki sözcüklerden bahsediyorum. Yani kimsenin böyle şeyler yapma şey olmadı ve dil de geçen yıllar içinde biraz oturdu. Yani 90'lardan bu yana Türkiye'de sosyal bilim ve beşeri bilimler literatürü genişledi oldu. Bayağı bir genişledi ve bu arada terminoloji de yerli yerine oturdu. Bunda kısmen biz çevirmenlerin de bir katkısı oldu tabii.
Peki iyi bir çevirmen sizce nasıl olmalı?
Vallahi iyi çevirmen olmaya çalışmak diye bir şey var gerçekten ama ben ondan önce galiba şeye bir inanıyorum. Bir yetenek diye bir şey var. Yani bir kere bir yeteneği olup olmadığını insanın kendisini iyi değerlendirmesi lazım. Yani çevirmen her şeyden önce kendisini iyi değerlendirme yeteneğine sahip olmalı. Yani çevirmenliğe sıvanan insan da. Yani ben dille özel bir ilişkisi olan bir insan mıyım? Belli şeyleri bir de kendi dilimde söylemek istiyor muyum ben başka bir şey de duyduğum zaman? Yani onu söylemeye çalışmak ve oradan bir şey çıkarmak bana bir haz veriyor mu? Yani dille normal sıradan insan ötesinde. Yani her Türkçe bilen çeviri yapamaz. İşte her İngilizce bilen İngilizce'den Türkçe çeviri yapamaz. Bunu bilir. Herkes bilir yani bunun böyle bir şey olmayacağını. Niye olmaz? Çünkü dil çok zengin bir şeydir. Yani özel bir merakınız yoksa, dile özel bir sevginiz yoksa hem kendi ana dilinizde, öncelikle kendi ana dilinizde hem de öbür dile yönelik oradan hayırlı bir iş çıkması mümkün olmuyor. Genelde de olmuyor yani açıkçası. Öncelikle kendi dilini sevmesi gerek bence çevirmenin. O dilin özel bir merakı olması gerek. Ve çok edebiyatla ülfeti olması gerek. İsterse sosyal bilim ve beşeri bilim çevirsin sadece. Ki ben de öyleyim mesela. Genelde sadece sosyal bilim ve beşeri bilim çevirdim. Ama yani edebiyat okumadan, o üslup kıvraklığını edinmeden, kendinizde de bunu görmeden sıvanacağınız çeviriler pek hayırlı sonuçlar vermiyor.
Belli tür kitaplar çevirdiğiniz zaten belli. Siz onları seçme şansına sahip oldunuz mu hep? Ya da neye göre seçiyorsunuz şimdi o şansa sahipseniz? Sizin yayın evindeki rolünüz düşünüldüğünde öyle olabilir ama nasıl oluyor genelde? Öyle de sormuş olayım.
Ya geneldekinden benim çok farklı bir konum var. Ben aynı zamanda hep editör olduğum için
tabii.
O kitapların %90'ını falan kendim seçtim. Çevirmenler arasında çok istisnai bir oran olduğunu zannediyorum. Çevirmene genelde yayın evine neye karar verdiyse onu okur ve onlardan kendilerine uygun geleni seçmeye çalışırlar. Türkiye'deki piyasa maalesef böyle. Eskiden daha böyle aktif bir şey varmış. Yayın evlerinin kendisine özgü kadrolar oluşturmadığı zamanlarda işte çevirmen ben şöyle bir kitap okudum bunu mutlaka çevirin falan dediğinde yayıncılar daha böyle şey bakabiliyormuş buna. Daha eski çevirmenlerde de var yani genelde sadece kendi istediklerini çevirebilmiş insanlar ama son 30-40 yılda yayın evinin belli kriterler gözeterek basmak istediği kitaplar var. Öncelikle bunları çevirmek gerekiyor. Çevirmen de ancak onu gözeterek öneride bulunursa bir yayın evine karşılığı olabiliyor. Yani çok az çevirmene nasip olan bir şey maalesef. Ben editör olduğum için zaten kendi kitaplarımı da kendim seçme rahatlığım oldu hep. Bir de şeyi sormuşsunuz galiba neye göre seçiyorsunuz? Evet. Ben esasen sosyal bilim ve beşeri bilimler üzerinden gittim. Edebiyat kitapları da seçmiştim var ama onu şimdi bir kenara koyalım. Sosyal bilim kitapları da zaten böyle Türkiye'de tartışılması gereken ya da tartışılmakta olan ama eksik tartışılmakta olan bir şeyleri göz ardı ederek, bir şeyleri ihmal ederek tartışılmakta olan şeylere katkıda bulunacağını düşündüğüm başlıkları getiren kitapları seçmeye çalıştım. Ayrıntı yayınlarında da, Metis yayınlarında da. Yani zaten hararetle bir şeyleri tartışıyoruz ama bir sürü şeyi de gözden kaçırıyoruz bunu yaparken. Bize bir gerçekten katkısı olabileceğini düşündüm. Kamusal ortamdaki tartışma ortamına katkısı olabileceğini düşündüğüm kitapları basmaya çalıştım. Yani mesela kendi çok beğendiğim bazı kitaplar oldu. Çok güzel yazılmış kitaplarda. Ama bu benim kendi kişisel zevkim. Yani o kişisel zevki şeye dayatmaya hakkım olmadığını düşündüm. Yani böyle bir konumda bulunurken bazen kendi zevkimden feragat ederek yani o tür şeyleri bastırarak bunun çünkü karşılığı olmayacaktı bazı kitapların. Bir karşılığı olabileceğini düşündüm. Özellikle siyasi tartışmalarda kimlik meselesi olsun, işte ahlak etik meselesi olsun, sınıf mücadelesi olsun. O tür tartışmalarda ne zenginlikler, ne açılımlar getiriyor. Hep bunlara dikkat ederek falan seçmeye çalıştım.
Evet. Eşiniz de bu arada bir çevirmen değil mi aynı zamanda ve yazar?
Evet. Evet hem çevirmen hem yazar. Aslı Biçen.
Evet ben bunu bilmiyordum. Çok da hoşuma gitti. Peki nasıl bir ev ortamı var ya?
Eşim zaten bıraktı bayağı sıkıldı bu işlerden. Çevirden ama şimdi bahçecilik yapıyor. Bahçeciliği terk ediyor. Bahçeden aldığı keyfi başka hiçbir şeyden almıyor. Nadiren arada şey yapıyor yani gelen öneriler, çeviri önerileri falan yapıyor ama son 3-5 sene yaşıyor. Ondan önce beraberdik hep yani genelde ben bir de şeyimdir de yayın evlerinde çalışmanın dışında uzun bir süre evden de çalıştık. Bir de çeviri de yaptık. Genelde yan yana insanlar çalışamaz ama biz çok rahat rahat çalıştık yani öyle bir sorunumuz da olmadı.
Peki bir gününüz nasıl geçer?
Bizim son işte 2014'te taşındık buraya bahçeli bir ortama yani. Son 8 senedir esasen bahçede geçiyor. Yani zamanımızı sabahtan öğlene kadar verimli bir şey bahçe bu arada. Yani insanın verdiği emeği karşılığını çok kısa sürede alabildiği bir şey. Hiç çok az işten bu karşılığı alabilirsiniz. Yani bir sürü işe yatırım yaparsınız duygusal anlamda, mali anlamda. Onlardan sonuç almanız çok uzun zamanları bazen gerektirir. Bahçe öyle değil. Yani bakarsan sana inanılmaz güzel karşılık veriyor. Sen bir bakıyorsan on veriyor. O yüzden inanılmaz bir manevi tatmin de duyarak yaptığım bir iş. Yani bahçeyle uğraşmak ve çok işi olan bir yer bahçe. O yüzden yani kesintisiz neredeyse çok koyu kışlar hariç 2 ya da 3 ay sürüyor da. Onun dışında sürekli bahçedeyiz. Yani sürekli öğlene kadar çalışıyoruz eşim de ben de. Öğleden sonra genelde işte bu yazı çiziyi ve kitap işlerini yapıyoruz. Ben akşama kadar aralıksız o tür işler üzerine çalışıyorum. Akşam da kafa boşaltmak ve dinlenmek için esasen şey zengin bir film koleksiyonum var. Onları seyrediyoruz ya da işte dizi seyrediyoruz falan. O çok da enteresan bir şeyimiz yok onun dışında. Yani.
Yo güzelmiş. Çok güzelmiş. Peki şu arka kapak yazısı ve ön söz yazılarına gelelim. Buna değinelim istiyorum. Çünkü benim yeni yeni fark etmeye başladığım bir şey ki aslında çok daha önce yani iyi demeyeyim ama hani meraklı bir okur olarak söyleyeyim. Geçenlerde bana bir kitap geldi. Hay kitaptan çıkmış galiba. Onlar göndermişler. Rauf Baysal'ın Arka Kapakları kitabın ismi. Bütün kitap bundan oluşuyor mesela. Bu yazarlık ve yayıncılıkla ilgili olarak neredeyse hiç üzerinde durmadığımız bir konu ama biraz onun size getirdiği beceriden ya da bakış açısından bahsedelim mi?
Roberto Calasso diye bir İtalyan yazar. Aynı zamanda editördür o da zaten. Uzun yıllar editörlük yaptı. Ben ilk onda görmüştüm. Kapak yazılarını şey yaptı. sonradan kitap yaptılar onun yani kendi yazdığı şeyde. bana şey kazandır aslında, kapak yazısını kompakt yazma deneyimi. Yani bir kitabın özünü bir anda anlatmanız gerekiyor. Yani bir okur var, kitabı eline alıyor. Bu kitap neden bahsediyor? Derdi ne? Ben niye okuyayım ki bunu falan diyecek. Siz ona o kitabın epey de karmaşık olabilen, özellikle sosyal bilim ve beşeri bilim metinlerinde, meselesini en kısa biçimde ve en efektif biçimde anlatmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaptım ben. Yıllarca bunu yapmayı öğrendim daha doğrusu. Mesela ilk ayrıntı yayınlarında çok uzun kapaklar yazardım. Gittikçe hani biraz daha küçültmeyi öğrendim. Hala uzun yazıyorum ama maalesef öyle bir şeyim var. Biraz şeyi anlatmak için, derdini anlatmak için. Ama esasen bir kitabın meselesini ortaya koymaya çalışma. Tekrar kendi terimlerinizle bunu yapmaya çalışma girişimi. Bu da böyle bir kitaba başka tür bakmayı beraberinde getiriyor. Yani bu benim çok işime yaradı mesela, bu diğer çalışmaları yaparken, özellikle eski yazarlar hakkında şey yaparken, onların tezlerini hemen görüp anında bir cümleye, bir şeye indirgeyebilme yeteneğini de zaman içinde geliştirmiş oluyorsun.
Bir de büyük sorumluluk değil mi?
Öyle tabii. Öyle, yani çok yanlış bilgi verme şeyiniz var açıkçası. Bir de sık sık olduğunu düşünüyorum. Bunu yapan insanlar var maalesef. Yani çok iyi kapak yazıldığını düşünmüyorum ben Türkiye ortalamasında. Meseleleri çok iyi özetleyebildiklerini zannetmiyorum. Yani genelde İngilizceden çeviri yapmayı tercih ediyorlar. Mesela onların övgülerini falan kapaklarda kullanıyorlar. Biz çok nadiren kullanırdık. Çok anlamlı değil, çünkü oradaki okuma dünyasıyla sizin burada hitap ettiğiniz insanların meseleleri, dertleri, kitaplardan beklentileri hiç aynı değil. Yani o yüzden bilmem kimin, bilmem kim hakkında söylediği şeyleri çok önemi yok. Yani sizin ne söylediğiniz ve okuru neye davet ettiğiniz önemli. Bu biraz kolaycılığa kaçıyorlar yani, fazla çeviri falan kullanarak gibi geliyor bana.
Hmm. Bizim ya da içinden bir parça alınıyor değil mi?
Böyle. Evet, yani bu, bunu yapanlar oluyor. Yani bazı edebiyat kitaplarında özellikle gevezeliğe gerek yok. Kitaptan bir şey koyalım. O benim kabul edilebilir bulduğum bir şey olabilir belki, ama her kitapta da olmuyor yani doğrusu. Bazı kitaplar daha fazla söz almaya gerekiyor.
Bence çok önemli bir mevzu. Yani ne kadar önemliymiş aslında diye de düşündüm. Yani bayağı bir iş, tek başına bir iş olabilecek kadar bir iş diye de düşündüm.
Öyle öyle öyle ciddi, ama bu şey, yayın evinde bir editörün yaptığı işin çok çok ufak bir parçasıdır. Yani editör aynı zamanda yani bunun gibi daha 30-40 tane daha iş yapmak zorunda. Çok şey bir zaman, çok yoğun bir iş.
Biz bunu biraz konuştuk başka konuklarla da, ama siz Ayrıntı ve Metis'te yani çok uzun yıllar editörlük yaptınız. Biraz onu anlatsanıza. Çünkü Ayrıntı ve Metis belli çizgileri olan yayın evleri ve bunu hiç bozmayan uzun yıllardır değil mi? Biraz daha entelektüel kafaya da hizmet eden yayın evleri.
Evet, evet.
Onlarda editörlük yapmak nasıl bir şey? Neler var görevler arasında?
Her ikisinde de çalışmış olmaktan şahsım adına çok mutluyum. Yani çok da gurur duydum işler. Karınca karınca her ikisine de bir takım katkılarda bulunmaya, yeni şeyler getirmeye falan çalıştım. Oradaki asıl mesele doğru kitapları seçmekle ilgili bence. Onu yapmaktı bizden beklenen şey. Şimdi editörlerin çoğuna o kadar büyük bir inisiyatif verildiğini düşünmüyorum. Yani editörler de biraz daha korkak davranıyorlar açıkçası. Böyle bir yanı var. Ben de biraz fazla iddialı bir tiptim herhalde. Daha 1992'de girdim Ayrıntı'ya, yani 24 yaşındaydım. Ondan önce de çalışmıştım şeyde ve çok iddialı, yapmak istediğim, heyecan duyduğum çok fazla şey vardı. Üzerinde çalıştığım kitapların çoğunu kendim seçebildim. Yani redaksiyonlarını yaptığım kitapların, tanıttığım kitapların çoğunu inisiyatif verildi. İnsanlara bunu iletmeme imkan tanındı bu yayın evlerinde. Özellikle Metis'te. Çünkü Ayrıntı'da ben gelmeden önce epey bir iş yaptığı için temizlemek gereken bazı işler de vardı yani şu şeyin içinde. Ama öncelikle en önemli bir şey, yani bu Türkiye'li okura hitap edecek, onda heyecan yaratacak, onda işte bir tür bir şeyleri öğrenme ve dünyasını genişleme hissi yaratacağı kitaplar seçme işiydi benim için editörlük. Bana fırsat verdiler, ben de bir şeyler yapmaya çalıştım her ikisinde de yani.
Lisede sanatçının bir genç adam olarak portresinde Joyce'un Stephen'ın ağzından sanatı dışarıdaki kirli hayat gelgitine karşı bir dalga kıran diye tarif ettiği satırları okuyunca hissettiğim heyecanı anlatamam diye tarif ediyorsunuz. Evet. Mesela okumayla ilişkiniz, belki de iddianız oradan geliyordur, belki de yayın evindeki insanlar da bunu hissetmiş olabilir diye düşündüm.
Sağ olun.
Bu arada başta Edip ile Muharrir'in farkından biraz da bahsederken edebiyatçı ya da günlük hayat yazarı. Biraz onun ayrımından da bahsettik. Sizin baktığınız o dönemin yazarları günlük hayat hakkında da çok güzel yazılar yazmışlardı. Siz onu değerli buldunuz diye düşünüyorum, değil mi?
Evet, kesinlikle öyle. Yani onlar hayatın aslında bayağı aktif katılımcıları olarak söz almışlar çoğu zaman. Kimi akademik tezlerde falan bu denetleyici kuşak diye bir isim uydurulmuştur mesela. İşte bunlar da böyle topluma yön vermeye, onu denetlemeye, belli bir kalıba oturtmaya çalışan şeyler yazmışlar. O tür bütün terbiyevi işlevler görmeye çalışmışlar falan. Neyse ki o işlev kaybedilmiş diye bir gizli bir cümlede olduğu düşünülebilir burada. Halbuki öyle değil. Bence onlar katılımcı olarak davranıyorlar geliyor bana. O zamanki yazarların çoğunda o var. Yani bazıları devasa büyüklükteki olaylar, gündelik olayların arasında hep bunlar da sızıyor. Büyük siyaset olayları, büyük savaşlar, depremler, zelzeler. Mesela Erzincan depremi üzerine yazılan inanılmaz güzel yazılar var. Halit Refik halinde olmak üzere. Hep birlikte bir düşünme, konuşma, birlikte bir memleketin ortak kaderi hakkında söz alma duygusunun çok olduğunu görüyorum ben o zaman şeylerinde. Ya bu aslında ne bileyim ipek çorapları konuşmaktan da geçebiliyor bazen. Bazen de işte dediğim gibi zelzele gibi büyük felaketleri konuşmaya kadar. Yani ortak bir memlekette yaşanıldığı hissi daha fazla varmış sanki. Şimdilerde yazarlar bu tür şeylerle çok fazla ilgilenmiyor ya da ilgilenen kesimler farklı. Yani artık da yazarlık uzmanlaşmış gibi oldu. Kurgu yazarlığı diye bir şey var. Kurgu yazarı kurgu yazar. Diğer bu tür şeylere hakkında laf üretme, söz üretme, düşünce üretme. Hatta işlevlerini oradaki zaten işleri bu olan başka insanlar yapar gibi. O bir tür yavanlık yaratmış gibi geliyor bana. Eskiden o biraz daha zenginmiş.
Evet, öyle evet. Baktım şimdi siz Refik Halit, Peyami Safa, Halide Edip, Necip Fazıl, Nait Sırrı, Nurullah Ataç, Sabiha Sertel gibi pek çok isimden bahsederken aslında onların gündelik hayat yazılarını bir nevi entelektüel birikimlerini ve hayatla, renklerle ilgilerini de gösteriyorsunuz. Ve ben şunu çok merak ettim mesela farklı yazıları, farklı değerlendirmeleri okurken bu insanlar nasıl besleniyorlardı? İnternet yok. Hani bizim gibi takır takır ona girip de dünyanın bir yerini izlemiyorlar. Ama İspanyol İç Savaşı'nı da izlemişler. Resimle de ayrı alaka kurmuşlar. Felsefeyle yurt dışındaki insanların kafalarını anlamaya çalışan yazılar yazmışlar. İlgi kurmuşlar felsefeyle, değil mi? O nasıl başarmışlar? Onun izlerini görüyor musunuz?
Ya bu aslında yazardan yazara değişen bir şey. Yani belli yazarlarda bu eğilim çok daha güçlü. Mesela Adnan Adıvar zaten dünya entelektüelleriyle eşit partner olarak konuşma hissine çok alışık bir insan. Fransa'da yaşarken de sık sık kolejde Fransa'da derslere falan katılmış. Onlarla konuşmuş. Çok fazla arkadaşlıklar kurmuş bir insan. Ve dergileri özellikle o dönem dergilerini falan çok düzgün takip edebilen bir insan. Onunki özel bir konum. Vala Nurettin'in ilgi alanının genişliği ise ayrı bir fenomen. Yani ona yaklaşan kimse yok. Onun hayatının getirdiği ilginçliklerle var. Yani Moskova'da okumuş olması, bir zaman Viyana'da bulunmuş olması ve inanılmaz meraklı bir insan olması. Onlar daha istisnai durumda ama diğerleri de hiç fena değilmiş yani açıkçası. Refik Halit mesela onlar arasında görece okumaya, yeni şeyler keşfetmeye en az vakit ayıran insan olduğu söylenebilir belki. Ya kuşak olarak da biraz daha eskilerden bir insan o. Hem de bir yandan da o kadar da hani düşünselleştirme, teorizasyon falan eğilimi yok onda. Onda inanılmaz bir görme yeteneği var. İnanılmaz bir koklama yeteneği var. İnanılmaz bir duyma yeteneği var. Her türlü hassası etkileyim, her türlü duyusu çok gelişkin bir adam. O kendi o Allah vergisi yeteneğine güvenerek her konuda söz almış mesela. Ama işte Sabiha Sertel zaten şey çevirirler falan. Her yazar için farklı farklı şeyler var orada. Yani farklı bireysellikler söz konusu. Çok genellenebilecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ama hepsi o zamanın Avrupa basınıyla bir şekilde Avrupa matbuatıyla buna dergilerde, düşünce dergileri de dahil bayağı yakın üfet kurmuş insanlar. Hevesle ve heyecanla da takip ediyorlar yani birkaç istisna dışında.
Merve Erol'la yaptığınız Ekspres söyleşisinde diyorsunuz ki iyi bir edebiyatçının çok iyi bir gözü olması gerekir bence. Mesela ben asla iyi bir edebiyatçı olamam demişsiniz orada. Ben de hiç göz yoktur. Sadece fikirleri kovalayabiliyorum. Etrafını kaydetme ve kaydettiklerini çok düzgün ve etkileyici cümleler halinde söyleyebilme yeteneği var Refik Halit'te. Sadece teşbihleri indirgenecek bir şey değil bu diyorsunuz. Hatta bu purple writing kavramını da siz den kaptım orada. Ben hiç bilmiyordum onu. Biraz o kavramdan da bahsetsenize. Dinleyiciler de yeni öğrenir belki benim gibi.
Bu purple writing'den.
Evet, evet, evet.
Ya şey, onun özellikle bir içim suydu galiba. Bir içim suda böyle güzel yazma isteğinin her şeyi bastırdığı bir şeyle süslü cümleler kurma şeyiyle yazdığı yazıların olduğu bir kitaptır o daha çok. O yüzden kullandım onu ama İngilizce'de falan da tam da bu tür sayıklarla yazılan, hani illaki güzel olsun ama şimdi öyle bir şey yazacağım ki harika olacak falan hissiyle böyle süsleye püsle özene bözene kenarına dantel çizgileri adeta çizerek yazılmış yazılar için kullanılan bir şey. Zaman zaman Refik Halit'te nadiren de olsa vardır, o kitaptaki yazılarda daha çok var ama ondan kurtulmayı çok başarmış tabii insan. Yani gerçekçilik duygusu da yüksek. Kime hitap ettiğini anlama duygusu yüksek. Çoğunlukla kurtulmuş. Yani onu da orada purple writing'e hemen eşitlemiş gibi de olmayalım diye bir endişe yaptım.
Yok yok. Yok zaten siz onu çok beğeniyorsunuz. Türkçesini de çok beğeniyorsunuz. Bir tek Halide Edip dışında herkesin aslında Türkçesini çok çok beğeniyorum da diyorsunuz ama özellikle onun beğenmediğiniz bir içim su. Yani bir tek orada onu denediği için, güzel yazmak için çok uğraştığı için onu özellikle sevmiyorum dediğiniz için ben o kavramı oradan kaptım. Çok da hoşuma gitti. Bu arada Açık Radyo'da Seval Şahin çok güzel Günün ve Güncel Edebiyatı isminde bir program yapıyor. Ben de dinlemekten çok keyif alıyorum. Bazen
birkaç
çok
kere konuk olma şansı buldum.
Evet evet. Ve Seval Hanım'ın ilgisini de fark ediyorum. Yani benim çok sevdiğim ve çok geç bazen takip ediyorum. Yani aylar yıllar sonra bir yayını dinleyebiliyorum. Ama orada sizinle ilgili ya da yaptığınız çalışmalarla ilgili şöyle de bir şey görüyorum. Şimdi Seval Hanım Mimar Sinan Üniversitesi'nde galiba Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi de olduğu için aman Allah'ım, öğrenciler bu kitaplardan ne tezler ne çalışmalar çıkartacak heyecanıyla da yaklaşıyor size, değil mi?
O benim çok hoşuma gitti. Çünkü biraz da ben özellikle Muharrir kitabında bunu yapmaya çalıştım. Yani böyle özellikle bazı konu başlıkları attım. Bunun üzerinde çalışılsa iyi olur falan filan diye. Yani onlarca falan konu var. Konu başlığı var herhalde. Ben çünkü çok sık bazı öyle şeylerle de karşılaşıyorum bazı öğrenciler. Ne çalışayım, ne yapayım falan gibi sıkıntılar oluyor. Halbuki yani bu işe bir kere bir daldıktan sonra derya gibi bir alan, bir sürü mevzu var. Yani benim ancak değinerek geçirdim. Hani böyle çok ilginç şeylermiş gibi bir yere topladım. İşte İspanya İç Savaşı'na mesela yazarların tepkisi o zamanki. Ben onu sadece hani kısa bir bölümde hızlı hızlı anlattım ama birileri onun üzerinde çalışsa ve gerçekten şey yapsa enteresan şeyler çıkacaktır eminim. Biraz da bunu da ben düşünerek yazdım zaten şeyde. O yüzden Seval Hanım'ın onu söylemesi hoşuma gitmişti. Hatırlıyorum.
çok güzel. Zaten konsantre bir kitap bu. Bu konularla ilgilenen, geçmişi merak eden, geçmiş yazarları merak eden ya da bugünün siyasetini ya da emek mücadelesini anlamak isteyenler için mihmandar olabilecek bir kitap. Daha pek çok şey içinde olabilir ama bir kaynak kitap olarak da nitelendirebilirim bu kitabı. Mesela
öyle öyle.
Değil mi? Şimdi siz Seval Hanım'la konuşurken de galiba şöyle bir şeyden bahsettiniz ve benim o çok hoşuma gitti. Araştırmacı kimliği. Bugün şu olabiliyor mesela. Bir insan araştırmaya kendi negatif fikirlerini destekleyecek şeyleri bulmak için de girebiliyor. Aslında açıklıkla girmek, kendini belki de girdiği denize bırakmak insana neler katabiliyor? Siz araştırmaya öyle girdiğinizden bahsediyordunuz ve onun için çok öğrendiğinizi, çok şaşırdığınızı da söylüyordunuz değil mi? Yanlış tanımlamayayım. Bunu biraz konuşmak istedim ben.
Mesafe ile girmekten bahsettim özellikle. Yani kendi inançlarına, kendi ideolojisine ile kendisi arasına, araştırma konusu arasına bir mesafe koymaktan bahsetti. Yani o uygun mesafe ayarını yapmakla ilgili bir şey. Ben bu tarih hayatımda hiç yazdığım bir şey değildi. Aslına bakarsanız daha önceler çok da sevdiğim, ben teori severdim yüksek. Yüksek teori okumayı, işte felsefe okumayı, postmodern ve yapısalcı şeyler okumayı falan filan severdim daha öncelerde. yani tarih gibi süfli bir şeye çok gönül indirmeyen ukala bir tiptim aslında. Ama sonradan tarihin insana ne kadar çok şey öğrettiğini, entelektüel hassa olarak da öğrettiğini görmüş oldum. Öncelikle malzemeyle aranızda mesafe ayarını yapmanız gerekiyor bence bu tür şeyleri yazarken. Bu malzeme öğretiyor biraz da insana bunu. Ama orada malzemenin size öğretmesine izin verecek bir tavırda bakmanız lazım. Yani benim mesela o baktığım dönem 30-60 dönemi hakkında daha önce yazılmış yani bir sürü metin var. Onların çoğundan faydalandım da araştırmalarından bilmem ne de. Ama oralarda sorun hep şey. Yani en baştan zaten bu Kemalizm denen fecaat ideolojinin yazarları ne kadar kötü bir hale getirdiğinin örneklerini şey yapacağım falan diye girdiğin zaman bu çok heyecan verici bir şey de olmuyor. Yani zaten ortam bu. Yani o ideoloji, devlet denen şey biraz böyledir. Devlet insanlar üzerinde baskı yapar yani sürekli. Ama insanlar da sadece pasif alıcı ve şekillenen şeyler değildir. Yani onların da bir direnci vardır. Onların da kendi yapmak istediği, kendi bireysellikleri vardır. Onu falan daha yakından öğrenmeye, teorik olarak belki bildiğim şeylerdi ama insanların nasıl yaptığını gördüğüm zaman daha etkilendiğim şeyler oldu. Sadece işte dediğim gibi o mesafeyi biraz koymak lazım. Ya böyle de olabilir. Bir dakika bir de şuna bakalım falan diye biraz şüpheci olmak lazım yani. Malzemeye yaklaşırken.
Peki bu anlamda çok şey öğrenmişsiniz zaten söylüyorsunuz. Çok şaşırtan şey de olmuştur size ama en çok şaşırtan ve sizi etkileyen yazarlar ve kişiler kimler oldu?
Herhalde en çok şaşırtan Nurullah Ataç olmuştur. Çünkü ben Nurullah Ataç'la özel böyle bir sevgi ilişkisi duyan bir insan değilim daha önce. Zeki bir insan olduğunu falan bilirdim yani ilginç şeyler de yazdığında. İnsanları rahatsız etme pahasına bazen söylenmemiş şeyler falan söylediğinde ama bu kadar çok bağlamda, bu kadar önemli şeyler konusunda, bu kadar isabetli şeyler söylediğini gördükçe hayranlığım hep arttı yani. Hem tanıdığımı zannettiğim bir insandı ama meğer tanımıyormuş. Esasen daha hala da okurların, Türk okurlarının çok tanıdığını düşünmüyorum. O 1930'larda özellikle gazetelerde yazdığı hem gündelik hayata dair yazıların yayınlandığı zaman hala bekliyoruz Yapı Kredi onları derliyordu bildiğim kadarıyla. İnsanların kafasında da çok şey değişecek yani onu okuduğu zaman. En çok herhalde Nurullah Ataç'a şaşırdım ama onun dışında en beklenmedik insanlardan da hep böyle ilginç şeyler çıktı. Yani şaşırmadan şaşırmaya yuvarlandım doğrusunu söylemek gerekirse. Hangi birini anlatsam zor ama en başta Ataç'ı söylesem yeterli herhalde.
Sait Faik'i ben daha da çok sevdim mesela gibi öyle şeyler de oluyor Faik'i değil mi?
Sait Faik'i zaten çok severdim. Şimdi bu tavırlarını ve edebiyatla ilgili duruşunu, edebiyat ve devlet karşısında duruşunu bilmem nesini yakından öğrenince hayranlığım kat kat arttı tabii o ayrı. Ama o beni şaşırtmadı. O zaten ondan beklediğim bir şey. O yüzden onu saymadım.
Bir de sık sık sizinle ilgili Haldun Taner yazılar için benzer bir çalışma yürütüyor deniyor. Ben de biliyorum ki üstündesiniz değil mi? Ne alemde
evet,
o?
Evet. İki cildinin hazırlıkları bitti. O da 12 ya da 13 cilt olacak. Onu da temalara göre ayarladım falan. İlk ikisini ben kendim çalışmalarını bitirdim. Şu anda eşinin okumasını bekliyoruz. Eşi de okuyup bazı önerilerde bulunacaktı. Onu da başka diğer kitaplarla ilgili çalışmaları olduğu için sıra gelemedi bir türlü. Umarım bu sene herhalde tamamlanacak. İlk yayınlayarak başlayacağız ona.
Peki ailelerle nasıl ilişki kuruyorsunuz?
Ailelerle ilişkiyi esasen yayın evi kuruyor zaten. Ailelerle falan ilişkiyi de şimdi Can Yayınları'nda yayın evini kendisi sağlamaya çalışıyor genellikle. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum bulabiliyor. En zor şeylerden bir tanesi bu.
Evet.
Mesela bir Sabri Esas Siyavuşkin de düşünüyordum ben kitaplar arasında. Onun hiçbir mirasçı bilgisi yok yani nasıl yapılabilecek. Önümüze çıkan en büyük engellerden birisi bu oluyor şey içinde. Mirasçılar da her zaman yeterli sevgi ve anlayışla yaklaşmıyorlar kendi şeylerine. Hatta farkında bile olmuyorlar yani. O insanlar kimmiş, ne yapmış, ne etmişler falan. Bazı insanlar için öyle diyebiliriz yani. Onlarla iletişim kurmak falan onlar bayağı zor işler. Onları bulmak, onların izini sürmek. O da bazen dedektiflik çalışmaları gerektiriyor.
Haldun Taner'e de çok sevindim ya.
Haldun Taner de bence çok sıra dışı bir insan yazar olarak. O eski tarz geleneğe de eklemlenen bir yanı var. Dil kullanımıyla, çelebiliğiyle bir de inanılmaz derecede donanımlı bir yazar aslında o. Geçmiş dönemlerde onun kadar donanımlı çok az insan vardır herhalde. Adı var ve varlığı falan belki. Ama onun yazılarında özellikle böyle sergilemeyi, şov yapmayı falan sevmeden onları çok içine sindirmiş biçimde yazar denemelerinde. Ben çocukluğumda da çok severdim. Yani 80'li yıllarda okurdum kenardan onu. Abim sayesinde o okurken ben de okurdum. O zamandan beri bir sevgim vardı. Bir kısmet oldu. Bir de şimdi böyle bir şeyini yapıyoruz.
Siz beyaz yakalı işçilerin mavi yakalı işçilere göre kendi sektörlerinde örgütlenmede daha başarısız olduğunu söylüyorsunuz. Ama bir taraftan da diyorsunuz ki yıllardır arayıp durduğumuz o büyük harfle özne biz kendimiz olabiliriz. Ya da o biz kendimizmiş gibi geliyor bana diyorsunuz değil mi?
Evet. Biz evet kesinlikle öyle. O kitaptaki o bölümü en böyle önemseyerek, en üzerine titreyerek yazdığım bölümlerden bir tanesiydi. Konuşmaların bazıları da o tamamen gözden kaçırıldı aslında. Hep başka şeyler, milliyetçilik falan konuşmak daha çok insanların sevdiği bir şey ama ben bu emek tarihi boyutunu çok önemsedim. Yani insanların kendilerini de bir tür emekçi diye tanımlayarak, amele diye özellikle, fikir ameleti diye tanımlayarak yazarın size. Orada gösterdikleri bilinç düzeyinin ben çok yüksek bir bilinç olduğunu. Yani bizim araya giren bir tarihsel olan şöyle bir şey var bence. 1945 ile 1980 arasında, yani bu neoliberalizm başlamadan önce, kapitalizm dünyada insanlara çok nimet dağıttı. Yani bir orta sınıf denen bir şey gerçekten varmış gibi oldu insanların gözünde. O yani 1945 öncesi dönemde insanlar onun daha farkındaydı. Yani çalışanlar var, bir de çalıştıranlar var. Aslında temel ayrım bunun üzerinden idi. Sonradan bu orta sınıf ideolojisini gerçekleştiren maddi bir yanı da oldu. Bu orta sınıfın bir maddi doğruluğu da vardı. Kapitalizm insanlar çok pay dağıttı. Ve insanlar bir üst sınıfa geçebileceklerini düşündüler. Orta sınıf böyle bir ara istasyon gibi bir şeydi. O bence bir yandan insanlara çok şey kazandırdı. Yani insanlar emekli olduklarında bir şeyler alabiliyorlardı. Mülkleri vardı bilmem ne. Ama artık o devirler çok hızlı bir biçimde geride kaldı. Şimdi şeye daha benzer koşullardayız. Yani kapitalizmi kimseye pay dağıtamadı. Çalışanların sonuna kadar sömürdüğü falan. Acayip böyle vahşi kapitalizm şartlarına daha dönmüş bir durumdayız. O yüzden de o dönemki insanların kendilerini sergilerken gösterdikleri bilinci artık biz bu dönemde çalışan ve kendini orta sınıf görmekten özel bir haz duyan insanlarda biraz akıllarını başlarını toplamalarında fayda var. Mesela bunu Twitter'da falan şeyde de görüyoruz. Yani doktorlar şeye kızıyor. Ben tamirciyle aynı parayı alıyorum. Yani şunları. Hani o biraz hani karikatür bir örnek olarak, herkesin bildiği bir örnek olarak söylüyorum. Ya yani aslında hepimizin aynı gemide olduğunu, hepimizin birilerinin için ömrümüzü verdiğimizi ve onun karşılığında aldığımız gelirle yaşamak zorunda olduğumuzu ve temel ortaklığımızın bu olduğunu falan hatırlamak lazım. Yani eski entelektüellerin, muharrilerin o tavrı bize bir şey öğretebilir gibi geliyor bence.
Evet, çok da güzel özetlediniz. Nasıl olunur diyeceğim ama biraz çevirmenliği arada sordum. Bu nasıl olunuru size genel bir kavram olarak sorayım. Bir, nasıl olunuru soracağım. Daha sonra Türkiye'de ya da dünyada birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
Şimdi nasıl ne olunur kısmı tabii önemli. Nasıl kendiniz seçin. Dediğiniz gibi önce bir yetenek var mı yok mu onu anlayacak şey lazım. Dediğim gibi özellikle vurgulamak istiyorum. İnsanın kendisine biraz nesnel bakabilme becerisi olması gerek. Ve şüpheyle bakabilme yeteneği olması gerek. Hmm. Çevirmen olmak için bu şüphecilik çok önemlidir. Yani bildiğinizi sandığınız kelimeler, bildiğinizi sandığınız tamlamaların bilmediğiniz anlamları da olabileceğinden bile şüphelenmeniz gerekir ki iyi çeviri yapabilirsiniz. Her şeyden önce şüphecilik gerek. Bu araştırmacı olmak için de, editör olmak için de önce bir kendinizi iyi değerlendirebilmek, kendinize mesafe koyabilmek, ben her şeyi yaparım falan zannetmem. Kendi kapasitenizi bir anlayıp ondan sonra da gerçekten sonsuz bir emek vermek gerek. Bence ikisi yani. Önce bir öz bilgi, bir bilinç kendinize dair. İkincisi inanılmaz emek. Yani her şey için sır bu yani bence.
Evet, emek çok. Bir de Sevin Okyay çok güzel bir şey söylemişti. İki dili de gerçekten çok iyi bilmek gerekiyor diye. Değil mi yani? Onu, ya yani bunu konuşmadık ama. Yani,
bizim o zaten yani Allah'ın emri yani. O olmadan cepte. Olmayacak bir şey. Ya, bir arkadaşımız var. Ara, yani böyle mesela şey yapmayacak kadar edepli. Yıllarca ben kendim de yaşadım bunu da. O şimdi hala yaşamakta olduğu için ara ara bir cümleler gönderiyor bana bazen bir yerlerden. Ve onun bir de Türkçesini gönderiyor. çevirmen olan kişi 500 sayfalık bir kitabı çevirmiş. Hiçbir şey bilmiyor. Yani İngilizce bilmiyor. İngilizcenin biraz komplike yapılarının hepsini yanlış anlamış. Yani tamamen uydurmuş. Şimdi bu adam İngilizce bilmiyor. Ama buna kimse söylememiş. Buna kimse bakılmamış. Yani ben öteden beri bunu çevirde de söylerdim. Çevirmenlere burada suç bulmuyorum. Çevirmenler, bu insanları kendileri çevirmen dedirten insanlar yayın evinde çalışanlar. Editörlerin sorumluluğu bu. O insan kendini değerlendirememiş olabilir. Ben İngilizceyi biliyorum zannediyor ya da Türkçeyi güzel kullanıyorum zannediyor olabilir ama editörler biraz daha ince eleyip sık dokunmalı. Yani İngilizce bilmeden insanlar İngilizceden kitap çevirmiyor. ya da Türkçeyi doğru düzgün yapmadan. Öyle şeyler de oluyor maalesef. Bir de son sorumuz var değil
evet.
mi?
Evet. Türkiye'de ya da dünyada birlikte nasıl daha iyi yaşarız? Bu soruyu sorarken aslında sizin geleceksizliğin tarihi ve bugünü üzerine bir yazınız vardı. Yani onun sonunu okuyunca aslında yani dedim ki ne kadar güzel bir birlikte yaşama ya da bugünün sorununa bakış yöntemi dedim. Ben sonunda onu ekleyeceğim söyleyeyim.
Tamam, çok tamam. Siz onu ayrıca söyleyin ama ben çok genel bir şey söyleyebilirim. O soruyu siz çünkü daha önce yazmıştın. En son bunu soruyorum diye. Onun üzerine biraz düşündüm. Valla bence galiba çok basit şeylerle özetlenebilir. Öncelikle herhalde hakkımızı arayarak birlikte doğru düz yaşamayı öğreneceğiz. Yani bize verilenlere razı olmayarak. Yani bizden sürekli rıza istiyorlar her şeye. Bütün bombok bir dünyada yaşıyoruz. Farkındayız. Yani hepimiz biliyoruz bunu. Ne kadar berbat sömürünün, ne kadar berbat tahakkümün ve acının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ve bu dünyada bizden sürekli bize verili rollere, bize verili haklara rıza göstermemiz isteniyor. Bu da böyle bu bütün her şeyin yeniden üretilmesine neden oluyor. Bütün bu kötülükleri tekrar üretilmesine neden oluyor. Öncelikle bence hak bilinci çok önemli bir şey. İnsanlar hak ettiklerini istemeli. Yani hak ettiklerin için direnç göstermeyi bilmeli. Bir de kendileri gibi hak mücadelesi veremeyen başka canlıların mesela atıyorum. Hatta derelerin, hatta ırmakların, dağların da hakkını gözetmek için mücadele verenlere en azından destek olmayı bilmeli. Ancak o zaman anlamlı ve doğru, iyi bir hayat yaşayabileceğini düşünüyorum.
Çok güzelmiş. Bir de doğru yerde, doğru insanlara bunun hesabını sorarak değil mi? Yapmak lazım. Çünkü birbirimizden hak sorar hale geldik. Yani işte...
Bence en büyük sorun bu galiba. Türkiye, yani sadece sol için demeyeceğim bunu aslında. Türkiye'de hak mücadelesi veren insanların, benim bir arkadaşımın çok beğendiğim bir lafı var. Psikanalistlerimi. Küçük farklılıklar fetişizminden kurtulmamız lazım. Yani aramızdaki küçük farklılık dünyanın en önemli, en büyük meseleleriymiş gibi hararetle tartışırken büyük kötülükler hep güme gidiyor. Yani büyük kötülükler hükmünü sürdürmeye devam ediyor. Biz yani kendi aramızda farklı olmayı tahammül edip asıl büyük bize hayatı cehennem eden güçlerle savaşmayı unutuyoruz. Yani o da dediğiniz, onu hatırlattınız çok doğru, iyi oldu yani.
Bu arada ben tabii bağlamından koparıp belki bunu özetlemiş olacağım. Sizin yazınızın sonu. Diyorsunuz ki umudum arttı. Bizim de zeka ve ahlakımız karşımızdakilerin fersah fersah üstünde. Aradaki muazzam güç farkından dolayı daha epey bir yaşayacağımız anlaşılan lokal yenilgilerden moralsizlik ve çöküntü hissiyle değil de gerçek dersler çıkarmayı başarabilirsek, hatırlama işini tiksinti ve kin içinde donup kalmak için değil, geleceği hep birlikte inşa etme faaliyetinin ayrılmaz bir parçası olarak geçmişten bugün kullanılabilir öğeler çıkartmak, Benjamin'in tabiriyle eskiyi yenilemek amacıyla yaparsak, ortak düşmanlarımızla savaşıp birbirimizle inine boyuna tartışmak yerine onlarla tartışıp birbirimizle savaşmaktan kaçınabilirsek bir şansımız olabilir pekala diyorsunuz.
Bu fena benim...
evet ya, çok çok hoşuma gitti ve demin dediğimiz şey gibi aslında doğru güçlere hesap sormak. Çünkü herkes gücünün yettiğine bir şeyler söylüyor ve bu karmaşayı daha da büyütüyor galiba. Ve bu hatırlamak mevzu, hatırlama işini tiksinti ve kin içinde donup kalmak için değil, geleceği hep birlikte inşa etmek için yapma meselesi ne kadar güzel.
Eyvallah, sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum Tuncay Bey.
Ben teşekkür ederim.
Yaptıklarına çok değer veriyorum. Emeğine çok değer veriyorum. İyi ki o çevirileri, iyi ki o insanları bize kazandırmış diyorum ya. Richard Sennett için bile çok çok teşekkür edebilirim ben kendisine.
Çok, çok, çok, çok.
Daha sonra da işte bütün bu isimler için bize kazandırdığı, bugün hatırlattığı bize, güncellediği isimler için onlara bakarak bugünü de daha iyi anlayabiliriz. Zorlukları daha kolay karşılayabiliriz belki de. Emek mücadelesinde de yol alabiliriz. Çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar size.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.